Yaban İzi podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Bayram Göçmen bizimle. Merhaba hocam, nasılsınız? Hoş
Merhaba.
geldiniz.
Merhaba Gökçe. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Cansu da bizlerle. Merhaba
Cansu.
Cansu.
Cansu'ya da merhaba.
Bayram hocamızı aslında birçok kişi biliyordur. Özellikle herpetoloji alanında ilk Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden bir tanesi kendisi. Hem duruşuyla hem de çalışmalarıyla aktif bir bilim insanı Türkiye'de. Kendisini de biz son dönemlerde meydana gelen bu haberlerle ilgili, yılanlarla ilgili konuşmak için aslında davet ettik. Sağ olsun kendisi de kırmadı bizi. Çok da vaktini almadan kendisiyle bir sohbet etmek istiyoruz. Hocam bu yılanlarla insanların bizlerin derdi ne? Yani biz neden böyle hani sürekli bu yılanlarla uğraşıyoruz?
Yılanların aslında insanlarla hiçbir derdi yok da insanların daha çok yılanlarla bence derdi var. Geçmişten gelen ön yargılarını maalesef hala daha insanlar kıramıyor. Bir türlü empati yapıp da şöyle kendilerini de bir yılan yerine koysalar belki en azından vicdanlarıyla karşı karşıya gelecekler ama maalesef hala daha bizde o kültür gelişmedi.
Bir de şey hocam galiba hani bu genetik olarak da hani birkaç kitapta da o şekilde bahsediyordu. Hani insanın evrimi sırasında genetik olarak hani yılandan korktuğumuz bizim genlerimize işlediğiyle ilgili bir hipotez var. Bu sizce doğru mu
Yani
yani?
bütün davranışlar için aynı şey geçerlidir zaten. Yani sadece şeyle yılanla alakalı değil. Bütün davranışlarımız, öğrenmeyle ilgili bütün özellikler zaten genetik olarak kodlanıyorlar. Davranışlarımızın şekilleri de aynı şekilde. Yalnız unutmayalım. Yılanlar derken yılanlar sürüngenlerin büyük bir grubunu oluşturuyor ve insanın demesem de memelilerin kökenini oluşturan grup da sürüngenlerdir. Yani aslında üzerine bindiğimiz dalı kesiyor gibi bir şeyiz şu anda.
Yani
Bu
sadece
da ilginç. Evet, buyurun.
zaten yılanlar değil, bütün sürüngenlere karşı bizde böyle bir tepki var. Yani
Evet.
özellikle bayanlarda hani kadınlar biraz daha bu yönde biraz daha şeyler çekingenler ama hep toplum içerisinde sokakta gezen insanlar sürekli olarak bir hani yılandan, sürüngenden, kertenkeleden bir korku hissediyorlar. Hani gördüğü zaman onu hemen kendi ortamından uzaklaştırma gibi bir içgüdü içerisine giriyorlar.
Ben bunu cinsiyete bağlamıyorum da yani çok bayan arkadaş da bilirim. Hiç korkmadan hayvanı uzaktan seven bayan arkadaşlar da ama böyle korkan erkekler de bilirim.
Tabii canım.
O yüzden cinsiyete bağlamıyorum. Yani cinsiyete bağlanacak bir konu değil
Doğru
bu.
yani evet.
Bilgilenmeyle alakalı, bilinçlenmeyle alakalı. Yani bir canlıyı siz ya da karşıdaki canlı ne kadar çok öğrenir, tanır bilirseniz o kadar çok algılama, anlama huyunu da insan kendi kendine geliştiriyor.
Evet,
Hissedebiliyor daha doğrusu.
bilmediklerimizden daha çok korkuyoruz genelde
Evet.
zaten.
Zaten en büyük şeyimiz o, tehlikemiz o.
Evet.
Bir alet.
Hocam bu haberleri takip edebildiniz mi? Gördünüz mü son dönemde bu
Son
Pitonla?
zamanlarda bir tane Mardin'le alakalı vardı. Bir tane Şarköy'le alakalı vardı. Medyada da görüyorum bazen çok fazla konuşulduğunu bütün şeylerin. Sosyal medyayı kastediyorum tabii. Hiç alakasız kişiler de o konularda kalkıp konuşabiliyorlar. Yorum da yapabiliyorlar. O yüzden ben fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani söyleyince de bazı insanlar kalkıp sonra size ustalık satıyor. O yüzden ona da rahatsız oluyorum. Şu an şeyin görüntüsünü getirdin de Şarköy'deki Şarköy'den getirdin mesela bunu bizim ülkemizde tek bu ayılanı var deyip mesela Eriksen Kulus diye mamuzlu yılan. O da 70-80 santimi geçmez. Hiç alakası yok tabii. Ben fotoğraflarda yayınlanan filmleri de inceledim. Hepsine baktım. Üzerindeki sırt deseninden, baş deseninden ve pul yapısından da, vücut yapısından da çok bariz bir şekilde Piton retikulatus olduğu belirgin. Yani Piton retikulatus da Güneydoğu Asya'da bulunduğuna göre normal dağılışı. ve bizim ülkemizde böyle bir hayvan çıkıyorsa bu pet sektörünün ülkemize bir hediyesidir diyebiliriz.
Evet.
Evde beslenmeye çalışılan bir hayvan belli ki kaçmış ya da sahibi sıkılıp beslemekten
kastı
ya da
bir süre bırakılmış da olabilir.
Kastı olarak bırakılmıştır. Sonra da bir araba ezmiştir hayvanı. Ancak böyle olur ama bu aslında çok önemli ciddi bir soruna da işaret ediyor. Onu da açmakta fayda var. Pet sektörü gerçekten ülkemize bir sürü istilacı türü maalesef getiriyor. Sürüngenler arasında en ciddi olanlardan bir tanesi kırmızı yağlı su kaplumbağası. Ama kırmızı yağlı su kaplumbağası hani şimdi biraz masum türlerden. Masum derken hepsi aslında masum. Onu da söyleyeyim. Masum derken fazla çevremizi etkileyecek türlerden değil ama başka türler mesela ekolojik döngüyü çok daha farklı etkileyebilirler. Ve ciddi tehlike oluşturabilirler. Özellikle besin zinciri açısından.
Evet. Denizlerde bunu görüyoruz zaten hocam. Yani,
evet yani bu son derece
salon balıkları vesaire şu an hani bu tür şeyler çok karşılaştığımız bir şey.
Piranalar falan da salınmış mesela nehirlerde bazılarında görünmüyor değil.
Evet. Ben mesela şu an hani veteriner kliniğindeyim ben. Bize mesela pet sektöründen sürüngenler geliyor. İguanasından işte kaplumbağasına bir sürü hani canlıyı evinde besliyorlar. Yılan da besliyorlar.
Bunların çoğu yabancı türler.
Evet yani burada değil. Bunları beslemekte birçoğunu yasak aslında. Hani değil mi hocam? Yani bu
İtalya izni, sites izni alan belgeler.
Büyük hayvanat bahçeleri olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Hani
evde bana göre devletin tamamen yasaklaması lazım. Sadece hayvanat bahçelerinde kontrollü şartlarda yapılması lazım. Çünkü hatırlarsanız yıllar önce de bir anakonda kaçmıştı galiba.
Evet, Ankara'da.
Onların içerisinde ilerledi biliyorsunuz. Sonra şey yaptı ama tabii düşünün bir eve böyle bir hayvanın girdiğini, içgüdülerle çalışan insanlar bundan suçlayamayız.
Tabii ki.
Bir eve girdiğini, bir çocuk bulunduğunu ve aç hayvanın aç psikolojisiyle, içgüdüsüyle bir çocuğu dahi yiyebilir ama burada suç hayvanın değil yani. Şunu tabii hemen ifade edelim.
Evet, tabii
hayvanın
ki
değil, bizlerin suçu. Sonuçta bizlerin onları suçu. Kendi yaşadığı ortamdan, habitatından uzaklaştırıp başka bir yere götürüp sırf ticari amaçlarla götürmek doğru bir şey değil. Yani bugün ben burada Antalya'da karşılaşıyorum. Yani timsah bile satmaya çalışan insanlar var.
Vallahi yarın öbür gün zaten nehirlerimizde çocuklara ya da insana saldıran timsahlar haberleri de çıkarsa ben şaşırmam.
Yani evet doğru.
Yani bunlar çok yakındır diye de düşünüyorum. Çünkü kontrol gördüğüm kadarıyla yok ya da varsa da bile belki bir şekilde çok gizli de olsa gümrüklerden geçiriliyorlar yani ses bölgeleri olmadan.
Hocam kontrol gerçekten düşük bir şekilde veya bazıları göz yumuyor. O yani o konular ayrı bir şey tabii ki ama bu sadece tabii ki bu vahşi yaşama ait hayvanlarda değil, diğer kedi köpeklerde bile inanılmaz derecede kontrolsüz bir şekilde ülkemize ya, gelen şimdi, hayvan var.
Çok özür diliyorum ya bir lafını böldüm
yok,
Gökçen.
Yok buyurun.
Şimdi kedi ve köpekle ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Neden söylemediğimi de belirteyim. Yüzyıllardır yani bin yıllardır belki. İnsanla beraber evrimleşen, beraber tavır geliştiren canlı gruplar ikisi de. Ve insana bağımlılıkları o yüzden fazla. Yani isteseniz de bundan sonra siz onları yaban hayatında yani feral yaşama katmanız mümkün değil. Dolayısıyla pet sektöründe kedi köpeğin haricinde ya da bir balığın haricinde fazla bir pet sektörünü genişletmenin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Onu baştan söyleyeyim. Yani tabii ki çocuklara sevgi öğretmek için belki hayvanlara hapsedilebilir. İşte kedi köpek gibi mesela bir araya getirilebilir. Ama diğer hayvanların hepsine de bu aynı uygulamayı yapmaya kalkmak vicdansızlıktır diye düşünüyorum. Bir kere bütün canlıların kendi aile yaşamları, kendi bağları, kendi şeyleri var. Yani kendimiz gibi düşünmek onların yerine koymalıyız. Biz kendimiz hepsini bu şekilde esaret edip seviyormuşuz gibi maske takıp aman canım gülüm falan demekle o sevme olmuyor.
Evet. Zaten bununla ilgili hayvanat bahçeleri de yeterli bir şekilde görev üstleniyorlar. Yani oralarda da bu yılanlardır, diğer vahşi hayvanlardır birçoğu bulunuyor. Ben mesela burada Antalya'da hayvanat bahçesinde staj yaparken birçok boa yılanı vardı. Hatta boa yılanları siz de tabii ki daha iyi bilirsiniz hocam. O buradakiler yumurtalarını hani içerisinde açılıyordu. Yani yumurta çıkartmıyorlar. Ovipar bir şekilde yavruları meydana geliyordu. Orada mesela onları görebilmek çok daha hani güzel bir ortam. Fakat o hayvanı alıp da evinize getirdiğiniz zaman size bir şey katmıyor. Yani sadece sizin onu görmeniz size nasıl bir bağ oluşturuyor onu da bilmiyorum tabii ki evde besleyenler için.
Aynı şeyi söylüyorum. O yüzden canlıları doğada sevelim. Doğalarını da koruyarak sevelim hatta. Ortamlarını da koruyarak. Sadece görmemiz, gözetlememiz, tavırlarını bakmamız uzaktan bence yeterlidir. Yine de ele alıp aman canım gülüm falan demeye gerek yok.
Hocam bir de size şey soracağım ben. Şimdi
Buyurun.
mesela atıyorum piton yılanı şimdi bulduk. Hani hayali olarak düşündüğümüz zaman bir dişi ve bir erkeğini doğaya salsak Türkiye'deki doğaya salsak
Tesadüf olarak doğada karşılaşırlarsa tabii ki
Karşılaşırlarsa Türkiye doğasında mesela üreme gösterebilecekleri bir yer olur mu? Yani böyle bir ihtimal olabilir mi?
özellikle şeyler olur. Yani Kuzeydoğu, kuzey kısımları Türkiye'nin biraz yağmur ormanları misali zaten.
Evet,
Çok
Karadeniz
da
bölgesi.
mümkün, yani mümkün olmayacak diye bir şey yok. Yani Türkiye şeyde de gerçi olabilir. Yani güneyde de olabilir. Olmaz diye bir kaydı yok. Yüksek yerlerde uygun.
Yani uygun bir ortam olduğu zaman istilacı bir tür olarak da aslında karşımıza çıkabilir
Gibi
bunlar.
yerleşebilir. Ya bunlar risk zaten.
Endemik türlerde büyük bir risk altına
Tehlike altına girerler
girecektir böyle. Evet, bu büyük bir sıkıntı.
haliyle.
Cansu, senin soruların var mı hocamıza?
Ben şeyi merak ediyorum hocam. Siz yıllardan beri sürüngenlerle çalışıyorsunuz. Ve eminim ki normal bir insandan ya da tarlada çalışan bir insandan daha fazla zehirli ve zehirsiz yılanlarla karşı karşıya geliyor ve inceleme amaçlı onları yakalıyorsunuz. Size yani aslında hani insanların yılandan korkma nedeni bize bir zarar verirler diye öldürmeleri. Size bugüne kadar bir zararları oldu mu? Hani
Vallahi
zaten
zarar zaten şu olabilir halk arasında. Yani ben müdahale ettiğim için doğrudan bana zarar olabilirdi zaten. Yani elimi almaya kalktığım için. Ama onun dışında
Evet
bir
ama
zararı olmaz.
yani en azı yani yaşıyorsunuz sonuçta. Size herhangi bir hani ısırsalar bile yani galiba zehirli türler de sizi ısırdı. Yanlış
Hesap
bilmiyorsam değil mi? Yani
yanlış bilmiyorsun. Doğru duymuşsun.
yani
O
böyle bir durumda
arada benim kendimi ısırtılarak yaptığım makale de bahi var.
Yani böyle bir durum zaten hani tarlada zehirli bir yılan görülse dahi o hayvanın üstüne gidilmedikçe, yaklaşmadıkça insanlara bir zararı olmuyor. Isırmıyor
Asla,
da.
asla. Hiçbir yılan doğrudan saldırmaz insana karşı. Bir iki tane saldırgan türümüz var sadece. Ama o saldırgan türler de doğrudan dolayı yani doğrudan doğruya böyle üzerinize saldırmaz. Ancak üzerine gideceksiniz. Ki kaldı ki o saldırgan olan türler de zehirsizdirler. Onu da belirteyim. Bunlar arasında üç tane sayabilirim size. Kırmızı yılan, kara yılan ve bir de bozyörük dediğimiz yılan. Üçü mesela agresiftirler. Biraz üzerlerine giderseniz sizin üzerine de gelirler.
Evet, kara yılan öyle. Arazilerde bayağı üstümüze geliyor zaten.
Ama yani onların da üzerine gitmezseniz onlar da hemen kaçar.
Zaten hep kaçma
Zehirler.
eğiliminde oluyorlar genelde. Yani
Hepsi kaçar.
evet, yani
Evet.
Türkiye'de biraz daha zaten yaban hayvanları insandan daha da ürktüğü için
Evet,
sanıyorum
yılanlar
ki.
yalnız o konuda maalesef biraz daha mağdurlar. Yani ben size şöyle örnek verebilirim. Çok basit bir şekilde hatta. Yani yıllardır hem kurbağa hem sürüngen işte kertenkele yılan için sahadaydım. Doğal ortamda biyofotoğrafçılık da yapıyorum. Mesela bir kertenkele beni 5 santim kadar yakınına kadar çıkarıp bana makro çektirebilme imkanı verebiliyor. Ama bir yılan için mesela bu biraz zor oluyor. Hatta neredeyse imkansız gibi bir şey. Ancak alıştırmam lazım önce yılanı da korkmasın diye. Ancak öyle olabiliyor.
Nasıl alıştırıyorsunuz hocam öyle?
Efendim?
Nasıl alıştırıyorsunuz?
Yılana biliyorsunuz. Soğukkanlı oldukları için vücut ısına alışması gerekiyor bir süre. Alıştıktan sonra seni yabancı olarak hissetmiyor.
Oo, süper. Evet.
Çok yani güzel. O yüzden de zarar görmeyeceğini hissettiriyorsan ona zaten öyle bir durum ortaya çıkmaz. Ben şunu kastetmek istedim. Kertenkeleler arasında mesela insana çok yakın davranan, hatta insanın hareketlerini kontrol eden, sürekli mesela kaçtıktan sonra bile kafasını dışarı çıkarıp tekrar seni izleyen bir sürü kertenkele türümüz var. Evet. Yani bunu doğada karşılaşıyorsunuzdur. Meraklıdır yani kertenkeleler. Ama yılanlar için böyle bir şey söyleyemiyoruz. Yılanlar hemen biliyorsunuz ortadan kayboldu.
Evet, kaçıp saklanıyorlar. Kertenkeler
yani
böyle...
Onlar da bakın insan yaptığı düşmanlık tavrına karşı hemen kaçma ihtiyacını kendinden hissediyorlar. Öğrenmişler.
Yani bu. Peki yurt dışında hocam böyle mi? Hani yılanlar bu kadar tepkili mi insanlara? Hani
sonuçta... Dünyanın her yerinde aynı bir yapı var. Hiç farklı değil.
Mesela kuşlarda biraz daha farklı. Yani ne kadar siz onlara sert davranıyorsanız.
Valla en çirkin kuş koyun. Getirin Türkiye'de herhangi bir insanı, hiç hayvan sevdiğini bile bilmeyen bir insanı. Koyun. Kuşa gene güzel der.
Evet. Doğru.
Yani öyle bir ön yargı yok maalesef kuşlarla da falan.
Evet, kuşlarla. Ama şunu demek istedim aslında. Hani mesela bir kuş göç ederken Afrika'da insanlara çok yakın davranabilirken Türkiye'ye geldiği zaman aynı kuş türü insanlara biraz daha tepkili davranıyor. Hani daha uzak, kendi arasında kendine göre bir mesafe koymuş oluyor.
Bizim tavırlarımız normal oldukları ortamdaki insanların tavırlarından farklı.
Evet, biz bayağı farklıyız yani bu konuda.
Yani bizden kaynaklanan, toplumsal olarak kaynaklanan bir iş demektir o.
Zaten haberlerdeki başlıklar da buna gösterir. İşte
öğrencilerin... Valla benim medya o konuda biraz zaten çok şey görüyorum. Yani biz hayvanlar koruması yönünde iş yaparken bütün yılanlara da öcü şeklinde gösteriyorlar.
Evet.
Oysa hayvanların hiçbir günahı yok. Mardin'de de yılanlar bahsediyorlar. Yaklaşık 15 tane yumurtadan çıkmış kara yılan yavrusu onlar. O fotoğraftakiler. Onu söyleyeyim. Evet, kara yılan yavrusu. Evet. Hepsi de.
Yavrucu mu hocam? Yani bunların aslında hiçbir zararı yok yani.
Yavru. Karayılan normalde de yok zaten. Biliyorsunuz tam tersi. Sağlık polisi diyoruz biz onlara doğada.
Evet.
Hiç alakası yok yani.
Evet. Ya, bir de şunu da belirtmek lazım hocam. Hani insanlar tarafından hep zararlı, tehlikeli, görünce öldürülen şeyler, canlılar, yılanlar ama tarlalarında, evet, tarlalarda o kadar insanlara faydalı türler ki yani çiftçi dostu diyebiliriz aslında. Yani fareler, işte kemirgenleri...
Sadece çiftçi açısından düşünürsek evet ama
evet.
Karayılan mesela şöyle bir durumu da var. Karayılan aslında bir ekolojik polis. Niye öyle söylediğimi de açıklayayım. Karayılan kendi popülasyonunu dahi ne kadar çok fazla artış olursa kontrol edebilen türlerden bir tanesi. Yani kendi kendini yiyerek de, yamyamlık yaparak da ekolojik ortamdaki, yaşadığı alandaki belli bir sayının üzerine çıkmayan türlerden. Hatta diğer benzer türleri de kontrol altında tutan türlerden bir tanesi. Yani bu özellikle pek çok bilimsel çalışmada gösterilmiş. Benim de bu konuda bir tane çalışmam var yamyamlıklarla ilgili. Hem erginler arasında hem yavrular arasında böyle bilinçli bir popülasyon dengesi sağlamak için yapılan yamyamlık var. Arada bir
kritik bir görevi var o zaman yani.
Kesinlikle. Bayağı. Çok doğaçlar dedim ekolojik konuktu.
Peki hocam, sizin de çok zamanınızı almayalım. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yine böyle, bu şekilde
çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için tekrardan.
Tekrar bir sizle danışacağımız bir konu olduğumuzda sizi tekrar çağırırız hocam. Teşekkür ederiz.
Açıkçası ben sizin arazi maceralarınızı çok merak ediyorum. Yani hani biz kuşların peşinde giderken bile bir sürü macera yaşıyoruz ama
yani bizde de çok var.
Evet, sürüngenler bambaşkadır eminim. Onları da aslında bir gün hani bizde biraz daha fazla zamanınız olduğu zaman bizle paylaşırsanız çok mutlu oluruz, çok seviniriz.
Tabii ki tabii ki ileride biraz ama eğlenceli oluyor o işler.
Bütün Torosları gezmişsinizdir herhalde hocam.
Her tarafı gezdim. Sadece Toros değil, Yani birileri bir şey söylüyordu hep. Ali Hoca'yı da çok severim. Demir Soyucu'yu. O diyordu son 300 metresi falan diye ama esas o lafı ben söylersem herhalde doğru olacak. Şeyin Ağrı Dağı'nın 1500 metresi haricinde Anadolu'nun bütün illerine, ilçelerine ve neredeyse köylerine ayak bastı.
Evet.
Harika.
Fotoğraf arşivlerinden görürsünüz zaten, fark edersiniz.
Tabii ki hocam. Zaten geçenlerde size, geçen yılda herhalde bıldırcın kılavuzunu çekmişsiniz.
Sormuştum.
Yüklemiştim. Sordum size, yerini söylediniz sağ olun o zaman. Evet. Sonra şey oldu. Ben onu hani klinikte araştırıyordum. Bana birer hafta arayla bıldırcın kılavuzu geldi yaralı. Yani çok ilginç bir şekilde.
Aynı bölgeden mi geldi?
Antalya'dan geldi. Büyük ihtimal göç sırasında burada hani şey oldu.
Ama bu benim gördüğüm üreyen bir popülasyondu. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü geçmiş nedir? Eylül civarında falandı herhalde.
Aa öyle mi?
Evet. O yüzden yani orada üreyen bir popülasyondu diye ben düşünüyorum.
Olabilir hocam sizin dediğiniz yerde çünkü...
Söylemeyeyim de. Evet. Öyle şeylerden genelde saklarım. Bana kızarlar gerçi ama.
Yok hocam, aslında doğru yapıyorsunuz.
Çok fazla vermemek lazım. Çünkü bazen görüyoruz doğada bir anda nasıl fotoğraf çekmek için doğada katliam yapıldığını. O yüzden.
Evet. O konulara zaten hiç girmeyelim. O konuda da bizim de çok acımız var. Tamam hocam. İyi akşamlar dileriz. Tekrardan görüşürüz.
Çok teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere.
Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Aynen.